Ayrım 11. Kullar ve Efendiler. Theodor Kallifatides. Sayfa 137. Çocuk Oyunları. Köyde diktatör Metaxas zamanında kurulmuş olan, adı her şeyi kapsayan ama hiç kimseye bağlamayan bir milli gençlik teşkilatı vardı. Günün birinde bu gençlerin içinden halkı ezen rejimin liderliği yetişir ümidiyle Metaxas tarafından kurulmuştu. Bu teşkilatın General Metaxas'ın ideallerini paylaşan gönüllü gençlikle hiç ilgisi yoktu. Üyelik mecburiydi ve bütün okullar teşkilata katılmak zorundaydılar. Öğretmenin iki oğlu da bu teşkilatın Yalos şubesine üyeydiler ve mavi üniformaları siyah bereleriyle eve geldiklerinde onları görmemek için öğretmen odasına kapanıyordu. Öğretmen Metaxas gibi aynı hatayı yaptı, bu teşkilata gerekenden fazla önem verdi ama ne onun ne de diktatörün çocukların teşkilatta nelerle uğraştıklarının haberleri yoktu. Teşkilatı EON, genel terimlerle tarif etmek zordu ama işlerin bütün şubelerde Yalos'ta olduğu gibi gittiği belliydi. EON, çocukların içinde büyümekte olduğu toplumun bir aynasıydı. Teşkilat olsa da olmasa da çocuklar faşizmin döl yatağında ahlakta ikiyüzlülük, sahte kahramanlık, vatanseverlik, zayıfları küçük görme, cinsellikten korkmak ve otoriteye inanç nasıl olsa ideal sahibi olacaklardı. İç savaştan sonra Yunanistan'da pazar okulu zorunluluğu getirildi. Çocuklar iyi Hristiyan olarak yetiştirilmeliydi ama ne de olsa bu pazar okulları da toplum hayatının bir aynasıydı. Pazar okulları faşizmin kalesi haline geldi. Tabi EON'un 15 yıl sonraki pazar okullarında olacağı gibi kendi marşı vardı. Her iki durumda da çocuklar kendi metinlerini yazıyor ve gizlice bunun şarkısını söylüyorlardı. Bu marşın iki kişi tarafından söylenen, Yalos'a uyarlanmış biçimi şuydu. Çekilin çekilin biz geliyoruz. Kabarmış en büyükçüklerin sahibiyiz. Talimimize hemen son verin ibneler. Biz o işi önden yaparız. Ve ikinci ses. Yalnız önden, yalnız önden diye bağırıyordu avazı çıktığı kadar. Yunanistan'da Allah'ın birliğine ve kiliseye, kralımızın işlerine inanırız ama en çok taşaklara inanırız ve hep birlikte düzüşürüz. Tekrar. General ve Patrik dostturlar ama ben onbaşı oluyorum. Bir delik bulurum, bir delik bulurum kraliçenin. A noktağında, çekilin siz ibneler, ne olursa olsun. Tekrar. Metaxas rejimi yıkılınca EON dağıtıldı ve bu türkü unutulup gitti. Yalos'ta milletvekili seçilecek kişiye hayat verecek ve onun bir lider olmasını sağlayacak olan da bu türküydü. İnsan ne de olsa geleceğini düşünmeliydi. Yapması gereken tek şey isim değiştirmek ve yeni bir türkü bulmaktı. Ondan sonra gençliği, dans partileri ve benzeri şeyler vaat ederek bir araya getirmekti. Tabii hiçbir kimseyi bu kuruluşa üye olmaya zorlayamazdı ama amacına ulaşmanın başka yolları vardı. Mesela jandarma şefine başvurabilir ve onun gençlere savaş dersleri vermesi sağlanabilirdi. Böyle şeyler çok rağbetteydi ama birkaç kişiyi kuruluşuna kazandı mı o zaman ötekiler kendiliğinden gelirdi. Milletvekilinin endişe duymasına hiç gerek yoktu. Okul kapatıldığından ve uzun yıllar kapalı kaldığından gençlerin yapacak hiçbir işleri yoktu. Bu arada çocuklar bir zamanlar en çok sevdikleri şey olan bostanlardaki karpuzları yağmalamaktan bıkmışlardı. En iyi karpuzları seçiyor ve bir taşa vurup parçalıyorlar. Karpuzun en olgun, en kırmızı ve en soğuk yeri olan göbeğini çıkarıp yiyorlar ya da ellerinde sıkıp suyunu çıkarıyorlardı. Karpuzun kalan kısmıyla da arkadaşlarını taşa tutuyorlardı. Böyle soygunlardan sanki 100 yılın en büyük savaşına katılmış gibi üstleri başları kıpkırmızı evlerine dönüyorlardı. Alman işgali çocukların hayatında kökten değişiklikler meydana getirmişti ki bunlardan biri okulların kapatılmasıydı. Gittikçe daha da ağır iş yapmak zorunda bırakılan anne ve babaları artık çocuklarına ve onlara ne yapacaklarını şaşırtan bunca serbestliği veren şeye en azından dikkat edecek durumda değillerdi. Çocukların başıboş kalması tehlikesi onların vahşileşip kendilerini başkalarından soyutlayacakları tehlikesi değildir. Esas tehlike onların reislerin hayvanlar aleminde geçerli metotlara uygun olarak seçecekleri çeteler organize etmeleridir. Böyle çeteler pekenler olarak birbirleriyle uyum içinde ve dostça geçinebilir. Bunların üyeleri başka çetelerin üyelerini fena etmesini çok önceden öğrenirler. Sonunda bütün köy her biri kendi kanuna sahip çeteler arasında bölüşüldü ki bu çetelere mensup olmayan çocukların o bölgelere uğraması son derece tehlikeli bir hal aldı. Bu meseleyi avukatla görüşmüş olan öğretmen bir şeyler yapmaya çalışıyordu ama anneler ve babalar çocukların öğretmenin fikirleriyle zehirlenmesinden korkuyorlardı. Ona okulun kapalı olduğunu ve çocuklarıyla bir işi kalmadığını söylüyorlardı. Milletvekili bir gençlik teşkilatı kurmak niyetinde olduğunu söyleyince aileler derin bir nefes aldılar. Milletvekili güvenilir bir insandı. Almanlar bile ona güveniyordu. Yalovslar çocuklarını Yunan Gençlik Dayanışma Cephesi adını alan bu teşkilata üye olmaya zorladılar. Diktatör Metaksas, zamandan kalma üniformalar ve sancaklar ortaya çıkarıldı ve okulu toplanma salonu olarak kullanmaya izin aldılar. Milletvekili bir araya gelen gençlere uzun nutuklar çekiyordu ve bu çocuklar sonra köyde yürüyüş yapıyorlardı. Bütün bunları seyreden Yalovslar gözyaşlarını zor tutuyorlardı. Sonunda yalnız Almanlar değil Yunanlılar da yürüyüş yapmaya başlamışlardı. Gençlik cephesi çok çabuk büyüdü ama teşkilata kabul edilmeyen gençler olduğu kadar teşkilata katılmak için anne babalarından izin alamayan gençler de vardı. Duvarcının çocukları, öğretmenin çocukları, 3 Yahudi çocuğu ve amacı Yunanistan'ı değiştirmek olan bir teşkilata katılmaları sakıncalı görülen vücutça sakat birkaç çocuk. Üye olmalarına izin verilmemiş olan çocuklar hakarete uğruyor, itilip kakılıyorlardı ama başlangıçta bu davranışlar amatörceydi. Gençlik cephesinin birkaç üyesi Rebecca ile öğretmenin oğlu Minos'u bir tarlada kıstırınca iş ciddileşti. Bu iki çocuk birlikte otların acayip şekilde büyüdüğü bir yere gezintiye çıkmaya alışkındılar. Orada yan yana yatıp eğer varsa bulutları seyrederlerdi. Bulut yoksa gözlerini kısıp güneşe bakarlardı. Gençlik cephesinden olanlar Rebecca'nın saçlarını öyle kesmişlerdi ki kızın başında bir Davut yıldızı meydana gelmişti. Sonra kızı bir ağaca bağlamışlar, bir bacağını kaldırıp bir dala takmışlardı. Rebecca bu haliyle bir makasa benzemişti. Arkasından onu yapıp yapmayacaklarını ya da kukusuna bir salatalık sokup sokmayacaklarını konuşmuşlardı. Sonunda her ikisini de yapmaya karar vermişlerdi. O arada Minos'u bir başka ağaca bağlamışlardı ve arada sırada biri gidip yüzüne tükürüyordu. Rebecca ile işleri bittikten sonra Minos'u getirip aynı şekilde kızın karşısına bağladılar. Rebecca ve Minos sanki birbiriyle dans ediyor gibi görünüyorlardı. Onları öğretmenin en büyük oğlu Stelios buldu. Akşam olup da çocuklar hala eve dönmeyince onları aramaya çıkmıştı. Nerede gezintiye çıkmaya alışkın olduklarını biliyordu. Sonra yıllar sonra Minos, abisinin onları nasıl bulduğunu şöyle anlatacaktı. Onun gözlerine bakınca kendi acımı unuttum. Ondan yediğim dayaklar yüzünden beni sevmediğini sanırdım hep. Ama o anda benim için canını feda edebileceğini anladım. Ağlamaya başladım. Bizimle uğraşırlarken yapmamıştım böyle. Stelios inatçı bir gençti. Sakin ve kendisini tutarak çocukları yanına aldı. Onlardan olanları hiç kimseye anlatmamalarını rica etti. Çocuklar onun sözünü tutup genç kalışlarının sebebi olarak başka bahaneler uydurdular. Erkenden yattılar ve o zaman Rebecca ağlamaya başladı. Daha aynı gece Stelios yeniden sokağa çıktı ama bu defa yanına bir bıçak almıştı. Ertesi sabah gençlik teşkilatının 3 üyesini kanlar içinde çalılıkta buldular. Stelios kaybolmuştu. Onu ancak yıllar sonra yeniden göreceklerdi. O da birkaç ay önce David Kalin'in seçmiş olduğu aynı yolu seçmişti. Yunanistan işlerine çekilip Aris Fluciatis'in partizanlarına katılmak niyetindeydi. Yanındaki bütün eşya kanlı bıçak ve Rebecca'nın tüysüz kucağından çekip çıkarmış olduğu salatalıktı. Kuzey Yunanistan'da silahlı çeteler kurulmuştu bile. Bunların en efsanevi liderlerinden biri komünist Aris Vuriciotis Yunanistan teslim olunca dağlara çekilmiş ve çok geçmeden düşmanın hesaba katmak zorunda kalacağı bir partizanlar ordusu kurmuştu. Vuriciotis daha sonraları Komünist Partisi Genel Sekreteri Nikos Zahriadis'in emriyle öldürüldü. Çünkü Vuriciotis Yunan Direniş Ordusu Elas'ın silahlarını Georgios Papandreou hükümetine yani İngilizlere teslim etmesine karara bağlamış olan Varkiz Anlaşması'na karşıydı. Varkiz Anlaşması'nın eşi yoktu çünkü muhafazakarlarla komünistler Yunanistan'ı İngilizlere satmak için bayağı anlaşmışlardı. Zahriadis, Kremlin'in Papandreou'da Londra'nın talimatına göre hareket ediyorlardı ama Vuriciotis kafasını kullanıyordu. Yunan halkının çıkarlarını düşünüyordu ve onun için de genç yaşta canından oldu. Daha önce belirtildiği gibi Yunanistan'da vatanseverlerle hainleri birbirinden ayırmak her zaman zor ola gelmiştir. Vuriciotis'in ölümü parti için ama en çok da onda işinin ehli bir lider gören partizanlar için büyük kayıptı. Üstelik son yıllardaki gelişmeler Vuriciotis'i haklı çıkarmıştı. Direniş güçlerinin silahlarını asla teslim etmemeliydi. Silahlarını bırakmamalı ve silah elde görüşme masasına oturmalıydılar. Bunu yapmış olsaydılar bugün Yunanistan Amerikan filosunun bir üssü değil, halkın elindeki adıyla Aris gibi adamlar sahneye çıkıncaya, bunların yaşamalarına izin verilinceye veya en azından kendi halkı tarafından öldürülmeyinceye kadar Yunanistan böyle kalacaktır. Bağımsız bir ülke olurdu. Ama Varoufakis daha hayattaydı. Partizanlık adı, gerçek ismi Thanasis Kleras idi. Dilden düşmüyordu. Hakkında pek çok hikayeler anlatılıyordu. Atından ve uzun siyah sakalından bahsediliyordu. Bir an bile yanı başının ayrılmayan adamlarından bahsediliyordu. Sayısız genç geceleri evlerini terk edip dağa çıkıyordu. Çünkü Aris Yunanistan'da herkesin yapılmış olmasını görmek istediği bir şeyi başarmıştı. Yunanlara gururlarını geri vermişti. Öğretmenin oğlu da Aris'e katılmak niyetindeydi ama öyle çok uzaklara gitmesine gerek kalmadı. Sparta yakınlarındaki Taygetos Dağı'nda bir başka köyün öğretmeniyle, eski bir onbaşıyla, askerden kaçmış bir jandarma ve büyük şaşkınlığına rağmen mıntıka hakimiyle karşılaştı. Hakim mesleğinden bıkmıştı, artık dayanamamıştı. Bütün meslek hayatı boyunca çok kısa sürelerle kendi prensiplerine göre karar verebilmişti. Artık burnundan gelmişti. Almanlarla çalışmaya da hiç hevesi yoktu. Kız kardeşlerin artık hiç evlenemeyecekleri sonucuna varmıştı. Çok geçmeden çoğunlukla halkın aleyhine olan hizmetleri için Yunan halkının ödediği utanç verici emeklilik maaşıyla ölebileceğini idrak etmişti. Bundan başka şimdi hakim yeni türküleri konu olabilecek direniş hareketine katılmak istiyordu. Artık eski şarkıları toplamayacaktı, yenilerini yazacaktı bizzat. Aşağıda vadede sonbahar hala ılımlıydı ama Taygetos Dağı'nda kış vardı. Açlık. 1941 kışı yıllar sonra en soğuk kışlardan biri olacaktı. Alman ordusu için de bu kış savaşlardaki başarıları için bir dönüm noktası olacaktı. Almanlar Moskova'ya varmışlardı ama orada da kalıp kalmışlardı. Gün geçtikçe daha çok asker Rusya cephesine gönderiliyordu. İşgal edilmiş toprakların korunması yetersiz kalıyordu. Alman askerleri savaştan yorgun düşmüşlerdi. Yunanistan için ise bu bir açlık kışıydı. Daha sonbaharda pazarlarda yiyecek bulmak imkansız hale gelmişti. Dükkanlar kapatılmıştı. Millet stok etmeye ve yiyeceğini saklamaya başlamıştı ama bu imkansızdı. Alman ve İtalyan ordularının mevcut bütün yiyeceklere ihtiyacı vardı. Kışın başında açlık bir gerçekti. En çok acı çeken Atina ve Pire'nin sokaklarında insanlar açlıktan bayılıp düşüyor ve onları yerden kaldıracak kimse bulunmuyordu. Orada yol kenarında yatıp kalıyor ve ölüyorlardı. Atina ve Pire leş kokuyordu. Sokakları mümkün olduğu kadar temiz tutabilmek için kamyonlar gidip geliyordu. Almanlar ve İtalyan askerleri çürümüş cesetler arasında yürüyorlardı. Marşlarını söylüyorlardı ve silahları parıldıyordu ama artık eskisi gibi değildi bu. Yorgunluğun ve ümitsizliğin pençesinde olduklarını görebiliyordu. Tabii bu durumda komünistlere, Yahudilere ve başkalarına yapılan avın daha da yoğunlaşmasına sebep oluyordu. Gündüz olduğu kadar geceleri de baskınlar yapılıyordu. Başlı başına mahallelerin kökü kazınıyordu. Toptan tutuklamalar ve aynı şekilde infazlar birbirini kovalıyordu. Ve o arada insanlar açlıktan ölüyorlardı. 1941 kışında Atina ve Pire'de aşağı yukarı 500.000 insan açlıktan öldü. Genç ve güçlü olanlar dağlara çekiliyorlardı. Açlıktan kurtulmanın birkaç yolundan biri buydu. Çocuklar ve yaşlılar, eğer varsa, köylerdeki akrabaların yanına sığınıyorlardı. Bunların dışında kalanlar için kara borsacılıktan başka yol kalmıyordu. Kış ayları için Saltadori adı verilen yeni bir meslek ortaya çıktı. Bunlar yiyecek depolarını ve yoldan geçen kamyonları soyuyorlardı. İnsanlar yakaladıkları kedileri tavşan yerine satıyorlar. Çaldıkları atları ve eşekleri kesip etini kara borsada pazarlıyorlardı. Bu meslek cesaret ve beceriklilik ve çelik para kasası gibi yürek isteyen bir işti. Bugün dükkanları önünde uyuklayarak turistleri ağırlayan pek çok yaşlı iş sahibi arasında geçmişte Saltadori olanlar vardır. Ama zaman çabuk geçiyor. İnsanlar unutuyor. Saltadoriler iş adamı, işgalciler turist ve işgal edilenler eski işgalcilerin ülkesinde Gastarbeiter. Gastarbeiter, misafir işçi oldular. Bununla beraber 1941 yılı turist yılı değildi. Ama insanlar yola çıkmaktan geri kalmıyorlardı. Atina ve Pire'den pek çok aile Yalos'a geldi. Aç kalınca köylerdeki akrabalarını hatırlamışlardı. Çoğu zaman bunlar çok uzak akrabalardı ama yine de onları arıyorlardı. Ve Yaloslar bu mültecileri hemen kucak açmasalar da evlerine alıyorlardı. Çünkü açlık Yalos'a da ulaşmıştı. Ve çünkü yiyecek isteyen çocuklara yalan söylemek zorunda kalmanın ve ertesi gün yiyecek bulurum diye kendi kendini aldatmanın ne demek olduğunu anlamışlardı. Tabii köylerdeki açlık büyük şehirlerdeki kadar değildi. Köylüler yenilir bütün bitkileri biliyorlardı. Otlardan ekmek pişirmesini, hatta taştan yağ çıkarmasını biliyorlardı. Öğretmen, avukat ve duvarcılardan biriyle bir komite kurmayı becerdi. Ellerine geçirebildikleri bütün yiyecekleri topluyor ve en çok ihtiyacı olanlara dağıtıyorlardı. Yoksullar öğretmene Bay Vitamin adını takmışlardı. Çünkü öğretmen onlara eskiden zararlı kabul ettikleri kimi bitkilerin ne kadar ve hangi vitaminleri ihtiva ettiğini anlatıyordu. Karahindivayı kurutup çorbasını yapabilirdin. Meşe palamudundan kahve kavurabilirdin. Mısır kabuğundan ekmek pişirebilirdin. Badem yağı çok koyuydu ve Yalos'ta çok badem ağacı vardı. Bunlarla pek çok kişi ölümden kurtarıldı. Yaloslar arasında birlik beraberlik güçlendi. Besbelli dayanışma içinde olabilmeleri için önce kötü durumda kalmaları gerekiyordu. Her zaman herkesin ödünü patlatan kasap kurtarıcı bir melek oldu. Gündüzleri tavşan avına çıkıyordu. Silahsız, çünkü silah yasaktı. Elindeki tek silahı bir bıçaktı. Bir çalılığın arkasında pusuya yatıyor ve bir tavşan görür görmez bıçağın hedefini pek az şaşıran bir ustalıkla fırlatıyordu. İhtiyar toprak ağası Musuris zenginliğinin bir kısmını feda etti. Kendi köyündeki halkın açlık çekmecesini kendisine bir hakaret olarak görmüş ve kilerlerinin kapısını herkese açmıştı. Ama burada da pek fazla bir şey kalmamıştı. Çoğunu Almanlar götürmüştü. Avukat, dostluk hakkındaki teorisinin Yunan karakterini merkeze olarak gerçekleştiğini görüyor ve bunu öğretmenin dikkatini çekmekten geri kalmıyordu. Bizler fare değiliz. Aç kaldığımızda birbirimizi yemeyiz. Öğretmen de dilerim. Hiç kimse hakkından fazlasını almaya çalışmaz diyerek cevap veriyordu. Ailesi en çok acı çekenlerdendi. Zaten toprağı yoktu. Okul kapatılmış olduğundan maaşını alamıyordu ve üstelik kaybetmiş olduğu bir oğlu vardı. Almanlar tarafından gözleniyordu ve muhtarla jandarmalar da onu gözlüyorlardı. Öğretmen her an için tutuklanmayı bekliyordu. Bir akşam Almanların gelip kapısını çalacağını biliyordu. Almanlar geldi ve öğretmen arka kapıdan kaçmayı başardı. Ama köyün epey dışına çıktıktan sonra daha fazla gidemeyeceğini anladı ve geri döndü. Almanlar büyük bir odada oturmuş bekliyorlardı. Öğretmenin karısı Minos ve Rebecca ile oradaydı. En büyük oğlu bir önceki gece alıp başını gitmişti. Öğretmen karısına ve çocuklarına baktı. Karısı, "Niçin?" diye sordu. "Bununla niçin geri geldin?" demek istiyordu. Öğretmen, "Bilmem ki," diye cevap verdi ve doğruydu da. Ama karısı onun geri döneceğini biliyordu. Onun bütün elbiselerini bir bohçaya doldurmuştu. Almanlar ayağa kalktılar. Öğretmenin karısı bir kuru inciri de elbiselerin arasına sıkıştırmıştı. Öğretmen, "Başının çaresine bakabilecek misin?" diye sordu. Karısı, "Niçin?" diye sordu. "Bununla niçin geri geldin?" demek istiyordu. Öğretmen, "Bilmem ki," diye cevap verdi ve doğruydu da. Ama karısı onun geri döneceğini biliyordu. Onun bütün elbiselerini bir bohçaya doldurmuştu. Almanlar ayağa kalktılar. Öğretmenin karısı bir kuru inciri de elbiselerin arasına sıkıştırmıştı. Öğretmen, "Başının çaresine bakabilecek misin?" diye sordu. Karısı, "Yalnız değiliz," diye fısıldadı. Tam 5 yıl birbirlerini göremeyeceklerdi. 11. ayrımın sonu. Sayfa 146.